Ayrım 3. Nermin Bezmen. Sırça Tuzak. Sayfa 31. Aynı saatler Refet Vardar'ın evi, Yeşilköy. Denizden gelen tatlı esinti, tuz ve yosun kokusuyla bahçedeki hanım ellerini okşayarak harmanladığı kokuyu içeriye kadar getiriyordu. Eski Grundig pikapta çalan 35'lik Paganini plağından huzura ermek isteyen asabi bir duygunun sesi yayılıyordu. Kahverengi ipek kadife ile kaplanmış, hazeran ve tarçın renkli Chesterfield takımlarının yanı sıra varaklı incecik tonet iskemleler, bakara camları, Herent ve Sevres porselenleri ve iki büyük boy Ming porselenin süslediği salon, lüksüne düşkün bir erkek ile çok narin, dişi bir zevkin armoni içindeki beraberliğini sergiliyordu. Salondan geniş verandaya açılan kapının ardından munis dalgaların okşayıcı sesi duyuluyordu. Siyah lake Stanway'in yanında duran Refet Vardar, elindeki guerneri kemanını minik ipek kadife bir kumaşla parlatmaktaydı. Enstrümanına duyduğu aşk, yüzündeki ifadeden ve parmaklarının temasından belliydi. Sanki ona gereken sevgiyi vermiş olmanın tatmininde bir yüz ifadesiyle kemanı elinde tutup uzun uzun baktı ve onunla çok sevdiği biriyle konuşur gibi yumuşak, aşk vurgulu bir ses tonuyla konuştu. "Evet kızıl saçlım, bu gecelik aşk yeter. İkimizin de biraz dinlenmesi lazım. Bu yaşlı adam çok çabuk yoruluyor artık." Telefonun çalmasıyla dikkati dağıldı. Kemanını nazikçe piyanonun üzerine bıraktı. Guarnerius sahibinin ilgisinden memnun, kızıl kahve pırıltılar saçarak piyanonun siyahı üzerinde pırıldadı. Refet Vardar kolundaki saate baktı. Yüzündeki hayret mimiğiyle telefona doğru yürüdü ve açtı. "Alo, abicim kusura bakma, biliyorum çok geç oldu," diyordu hattın diğer ucunda kız kardeşi. "Seher, ne oldu canım?" sorusuna sakin ama merakını belli eden bir tonda devam etti. "Bir problem mi var?" "Yok, merak etme, ben iyiyim. Sadece sana bu geceden gelebilir miyim diye soracaktım." "Tabii tabii gelebilirsin ama..." Tekrar saatine baktı. Gece yarısı olmak üzereydi. Yine de fazla kurcalamak istemedi. Sadece "sen gerçekten iyisin değil mi?" diye sordu. "Merak etme, sadece bu akşam orada daha rahat edeceğim. Gelince anlatırım ama uyumak üzereysen..." "Saçmalama Seher'cim, bekliyorum. Hele şimdi meraklandırdın da..." "Sağ ol abicim, 40-45 dakikada oradayım." Refet Vardar gerçekten meraklanmış, uykusu kaçmıştı. Kemanını kutusuna koyduktan sonra çalışma masasındaki pipolardan birini seçti. Borkum Riff paketini ve çakmağını da alıp verandaya çıktı. Kız kardeşinin hafta sonu ziyaretini niye aniden bu gece yarısına aldığını düşünmeye başladı. Az sonra sebebini anlayacaktı. Piposundan kesik kısa nefesler çekerek ateşini canlandırdı ve oturduğu şezlongda gözlerini kapayarak kendisini Paganini'nin ve minik dalgaların sesine bıraktı. Aynı gece Seher Vardar'ın evi müştemilat. Müştemilatın bahçeye bakan ön odası sadece koridordan gelen cılız ışıkla yarı karanlıktaydı. Küçük kanepenin üzerinde Hadiye'nin ellerini avuçlamış oturan erkeğin söylemek üzere olduğu sözler cep telefonunun çalmasıyla dudaklarında söndü. Her ikisi de irkilmişti. Erkek pantolonun kemerini asılı cep telefonunu eline aldı. Üzerindeki numarayı gördüğü an sanki bir emir almış gibi oturduğu yerden kalktı. Boğazını temizledikten sonra telefonu cevapladı. "Buyurun hanımefendi." Karanlıkta yüzleri seçiliyor olsa her ikisinin ne kadar telaşlandığı açıkça belli olacaktı. Hadiye merakla misafirinin konuşmasını dinliyordu. "Peki efendim, zaten tesadüfen yakın bir yerlerdeydim. Biraz sonra orada olurum." Erkek telefonunu tekrar kemerine yerleştirirken Hadiye sordu. "Ne diyor hanım?" "Rafet Bey'e bu geceden gitmeye karar vermiş, götürmemi istedi." Hadiye ellerini ovuşturarak yerinden kalktı. Perdenin kenarından bahçenin ilerisindeki eve bakarken olduğu yerde adeta sancılı kıvranıyor gibiydi. "Ne olacak şimdi? Ya anladıysa burada olduğunu?" Sesindeki korku ve huzursuzluk çok barizdi. "Ya anladıysa hanım?" diye tekrarladı. Erkek omzuna dokunup onu yatıştırmaya çalıştı. Yavaş bir sesle mırıldandı. "Telaş yapma ne olur, benim de elim ayağım dolanıyor o zaman. Biraz oyalanır öyle giderim. Zaten yakınlarda bir yerdeyim," dedim. hiçbir şey anlamaz. Sözünü bitiremedi. Zira odadaki dahili telefon çalmaya başlamıştı. Hadiye olduğu yerde sıçradı. Ellerini kalbi üzerinde birleştirdi ve ardı ardına derin nefesler alıp kendisini sakinleştirmeye çalıştı. Artık telefonu cevaplaması gerekiyordu. "Buyurun hanımefendi," dedi. Uyku mahmuru olmaktan ziyade suçluluk duygusuyla kasılmış bir sesle. Seher Vardar'ın talimatını dinlerken o anda yüzüne bakıyor olsaydı dilinin nasıl çözüleceğini, sormasa bile her şeyi anlatacağını düşünüyordu. Kısa bir öksürükle genzini temizleyip olağan sesine kavuşmaya çalıştı. "Peki efendim, hemen hazırlanırım." Telefonu kapadığında o ana kadar korkudan tuttuğu nefesini derin bir üfleyişle bıraktı. "Hanım burada yalnız bırakmak istememiş, beni de götürüyor," diye izah etti Hadiye. "Gördün mü," dedi Celal, "hiç de o kadar korkulacak bir şey yokmuş. Haydi ben de yavaş yavaş arabayı garajdan çıkarayım, sen de hazırlan." Askıdan aldığı ceketinin cebinden kravatını çıkarıp boynuna bağladı. Sonra genç kızın yanına yaklaşıp yanağını okşadı. "Çok korktum," diye fısıldadı Hadiye. "Her şeyi söyleyeceğimiz gün yakın sevdalım. O zaman rahat edeceğiz," dedi saçlarını okşarken. Kapıyı aralayıp bahçeye bir bakış attı. "Haydi az sonra görüşürüz." Hadiye "görüşürüz" derken Celal çoktan bahçenin karanlığına karışmıştı. Aynı saatler Seher Vardar'ın yatak odası. Seher yatak odasında dolabından, çekmecelerinden çıkardığı eşyalarını minik bir valize yerleştirmekteydi. Kendisini korkak bilmezdi ama bu gece olandan sonra evde kalmaktan ürkmüştü. Muzaffer'den gelen telefon zaten kafi derece tadını kaçırmış, ardından evine gizlice girilmesi tüm huzurunu çalmıştı. Üst üste gelen iki tatsız hadise de özel hayatına saldırı niteliğindeydi ve şu an kendisini korumasız ve kırılgan hissediyordu. Dolabından aldığı sade, hafta sonu ziyareti için fonksiyonel birkaç kıyafeti ve onlara uygun ayakkabı, kemer ve eşarbı da koyarak valizini kapadı. Dolabının dibindeki bej rengi çantayı çıkarıp resim odasına gitti. Ekolin boyalarını, fırçalarını, palet ve sulu boya defterini içine yerleştirdi. Birkaç kurşun kalem ve silgiyi son anda fermuarın aralığından çantaya attı. Odadan çıkarken yarım kalan kadın portresine baktı. Daha henüz bu akşam üzeri çalışmaya başlamış olmasına rağmen belki de yaşanan gerginlikten ara zaman öylesine uzun gelmişti ki o kadının tablosunu sanki uzun bir süredir boyamaktaydı. Kullandığı renklerden ve verdiği ifadeden duyduğu memnuniyetle gülümseyerek odadan çıktı. Belki hafta sonu ziyaretinden, gittiğinden daha keyifli dönerdi de kadının ruhundaki hüznü bir damla daha kırıp mutluluğa yaklaştırırdı. Sanki daha iyi olurdu. Valizini ve resim çantasını yatak odasının dışına, koridora koydu. Refet ağabeyi için yapmış ve birkaç gün önceden hediye paketiyle sarmış olduğu tabloyu da üstlerine yerleştirmişti ki aşağıdan mutfaktan duyduğu sesleri takiben alarm kapatıldı. Seher merdiven sahanlığından başını eğerek salona baktı. Hadiye yukarı çıkmaktaydı. Genç kadın hanımının yanına vardığında her zamanki sakin, ağır temposuna ve huzurlu gülümsemesine kavuşmuştu. Eşyalarla beraber aşağıya indiklerinde Celal arabanın yanında hazır beklemekteydi. Hemen atılıp Seher'i selamladı ve kapısını açtı. Hadiye ile bakışlarını birbirlerinden kaçırmaları ve tabii olmayan soğuk bir tavırla selamlaşmaları Seher Vardar'ın gözünden kaçmadı. Başka bir zaman olsa her problem hissettiği an olduğu gibi hemen sorgular, mümkünse çözüme yardımcı olmak için uğraşırdı. Ama bu gece öylesine düşünceli ve sıkıntılıydı ki onları kendi haline bıraktı. Araba sahil yolundan Yeşilköy'e doğru ilerlerken gece eve bir yabancının girdiğini Hadiye'den öğrenmiş olan Celal, bu konuyu hanımıyla konuşmak için can atmasına rağmen olayı nasıl bildiğini izah edemeyeceğinden dilini dişlerinin arasına almış, ağzından bir laf çıkmaması için kendisini zorluyordu. Hadiye ses tonundan Celal'le olan gizli ilişkisinin işaretini verecekmiş korkusuyla ağzını bıçak açmadan gözünü yola dikmiş, bir an önce Yeşilköy'e varıp kendisine ayrılan odaya kapanma arzusundaydı. Seher ise arkada gömüldüğü koltuğunda kendisini o çok sevdiği evinden, resminden koparıp gece yarısı bir başka adrese kaçmaya zorlayan olayı düşünürken, bir taraftan da nasıl olup da Muzaffer'i hayatına soktuğunu ve onun kendisinden götürdüklerinin muhasebesini yapmaktaydı. Evet, şimdiye dek hep günlük hal çareleriyle bu problemi atlattığını zannetmiş ama belayı başına temelli sarmış olduğunu hiç fark etmemişti. Kaç sene olmuştu? 10. Yok, neredeyse 11. 11 sene içinde özgüvensiz ama küstah, görgüsüz ama cahil cesaretli, bilgisiz ama gücü aç bir erkeğin özgüven, sözde bir görgü, yamama bilgi ve üstüne maddi güç kazandıktan sonra nasıl tehlikeli bir kimliğe bürünebileceğini adım adım yaşamıştı. Ama bunda suçlayacağı kendisinden başka hiç kimse yoktu. Onu kendisi seçmiş, üstelik bütün uygunsuz, eksik yönlerini bile bile seçmiş ve ondan sonra da rahat ettirmek için maddi, manevi, ruhsal her açıdan beslemiş, yüceltmiş ve sonunda bir canavar yaratmıştı. Kendi canavarını. Çocuklarının babası olan Reha'nın ve onun ölümünden sonra evlendiği Cemil'in görgülü, zarif, sevgi dolu özelliklerine inat, adeta geçmişine meydan okur gibi Muzaffer'le evlenmişti. Kimse inanamamıştı bu seçimi yaptığına, evlendiği erkeğin kendisi bile. Muzaffer hiç ummadığı bu zaferin sarhoşluğuyla yapısında hiç olmayan bir kadir şinaslık göstermiş ama bu kısa sürmüştü. Seher'in kocası olmaya, onun getirdiği rahat, lüks ve maddi güven duygusuna, onun soyadının yaşattığı saygınlığa çok çabuk alışmıştı. Soyadı Sarol da olsa kendisini vardır hissetmeye başlamıştı. Kim zaman arsız, şımarık çocuk ısrarcılığı, kim zaman hiddet göstererek Seher'in varlığı sayesinde ciddi bir kapitalist serveti edinmişti. Bunlar aklından geçerken Seher, Muzaffer'i ilk defa kapitalist olarak düşündüğünü fark etti. Hayret! Gerçekten ne kadar kolay yaşamıştı Muzaffer bu değişimi. Üstelik ne kadar arzulu, hatta arsızca bir tutkuyla yapmıştı birikimini. Seher onu tanıdığı o ilk geceyi hatırladı. Belkıs'ın o şık evinde oldukça gösterişli ve snob bir kalabalığın süslediği davete, kokteylin ilerlemiş saatlerinde gelen bu yabancıyı herkes yadırgamıştı. İki dirhem bir çekirdek kıyafetinin içinde rahatsızlığını ve kravatının kendisini neredeyse boğmakta olduğunu bir bakışta anlamak zor değildi. Kolalı gömleğini o giymiş değil de gömlek ona içine girme izni vermiş gibiydi. Yepyeni ayakkabıları her adımında ve durduğu yerde ayak değiştirişinde kapı gıcırtısı ile kara tahtaya çizik atılıyor arası sesler çıkarıyordu. Getirdiği kırmızı gül demetini ev sahibesine verirken zoraki eline tutuşturulmuş bir emanetten kurtulur gibiydi. Sık sık sağ elini açık alnından geriye doğru yatırdığı kırlaşmış saçlarına dokunduruyor, sanki yerinde durup durmadığını kontrol ediyordu. Ev sahibesinin kendisini diğer misafirlerden birine her tanıştırışında eli tokalaşmak ile saçına dokunmak arasında kararsız bir yolculuk yapıyor, tanıştırıldığı herkese gazetedeki yazısını bitiremediği için geç kaldığı özrünü tekrarlıyordu. Aslında kimsenin ne sorduğu ne ilgilendiği vardı. Seher, daha az renkli, daha az süslü, daha az karmaşık bir dünyadan geldiği çok belli bir yabancının gecikmesinin bu gruba katılıp katılmamakta uzun süre tereddüt yaşadığından kaynaklandığından emindi. Diğer taraftan da belli ki saygın bir mesleği zikrederek tüm eksik görünümünü kapamaya çalışıyordu. Seher hep en iyiyle yaşayan, hep mükemmel olmaya ve görünmeye çalışan, sürekli kibar, gönül alıcı, iltifatkar olan insanların arasında Muzaffer'den entrikasız, saf, kısıtlı imkanların ürkekliğiyle çekingen, naif bir insan intiba edinmiş ve bu eli ayağı dolaşan, takım elbisesini taşıyamayan, mimikleri, duruşu, yürüyüşü, eziklik duygularını su üzerine çıkaran erkeğe kendisini hayrete düşürecek kadar sempati ve ilgi duymuştu. Elinde viski kadehi, mümkün olabilecek en tenha köşede, rahatsız bakışlarla nöbetleşe iki bacağın üzerinde, sıkıntıyla yaylanıp duran erkeğin halini, yabancı bir mahallede arkadaşsız kalmış bir çocuğunkine benzetmişti Seher. Onu koruma altına alma, rahatlatma ihtiyacını hissetmişti. Aslında hiç de onun üzerine vazife bir durum değildi. Her ne bilinmez sebeptense Belkıs davetine çağırmıştı. Kimsenin tanımadığı bu gazeteciyi, ilgilenmesi gereken de oydu. Seher şimdi o gece ona duyduğu şefkatle karışık acıma hislerinin ne kadar fuzuli olduğunu ve hayatına ipotek koyacak bir başlangıca çanak tuttuğunu bir kez daha kendisine içten içe kızarak düşünüyordu. Ama içinden bastırmaya çalıştığı bir ses 11 sene öncesini yeniden yaşayacak olsa aynı kararları vereceğini hatırlattı. Çünkü Seher böyleydi işte. İçine doğduğu ve çok tabii bir şekilde kabullendiği varlıklı seçkin hayatın olağan bildiği huzurlu süslemesine aykırı gelen bir tarz ona heyecan vermişti. Hele Belkıs bir ara kulağına eğilip keyifli bir kıkırdamayla "Dikkat et, komünisttir kendisi. İçeri girip çıktı." dediği zaman yabancı ilgisi daha da artmış, yakından baktığında yüzünde fark etmiş olduğu küstah ifadeyi yaşadığı zor ve sıkıntılı günlere bir tavır olarak algılamıştı. Enteresandı, o kadar kompleksli, çekingen ve içine kapanık görünmesine rağmen küstahlığı bunca kuvvetle barındıran gözler bir başkasına daha ilk bakıştan uyarıcı olabilirdi. Ama Seher için cazibe unsuru olmuştu. Küstahlığın ve kötülüğün ancak imkanları kısıtlı olduğu takdirde utangaç kalabileceğini, egosu ve cüzdanı beslenince nasıl bir saldırganlığa ve megalomaniye dönüşeceğini bilememişti. Muzaffer'e gelince kendisi için buz dağlarının arasında yüzmekle aynı duyguyu yaşatan davette özgüven problemini hiç tanımamış olan bu içten sıcacık gülüşlü ve insanın içini gıcıklayan kahkahalı, kızıl kumral saçlı, ela gözlü sosyetik kadın bir kurtarıcı olmuştu. Konuşmaya başladıkları andan itibaren onun bu candan ilgisinin ardındaki temiz, hesapsız, alaysız kişiliği sezmişti. Kimse tarafından dikkate alınmadığı böyle bir grupta kendisine bu kadar safiyane ve alçak gönüllü yaklaşan bu heyecan verici, zengin ve güzel kadını daha da etkilemek için gözlerindeki tüm pırıltıları kullanmış, takınabileceği tüm sahte ikna edeceği mimikleri, ses tonunu, bakışları kullanmıştı. Beraber olmaya başladıkları o ilk günlerde birbirlerine olan heyecanları ve tutkuları gerçekti. En azından Seher öyle bilmek istiyordu. Onun için bu beraberliğin kışkırtıcılığı Ödemiş dışına ilk defa ancak İstanbul'a üniversiteye geldiğinde çıkmış olan bu sade, idealist, sosyal düzenin kurulması konusundaki fikirlerinden taviz vermemek adına hapislere düşmüş adama destek olma, başarmasını ve kendisini kabul ettirmesini sağlama tatminini yaşamaktan geçiyordu. Muzaffer ise hiç hayal dahi edemeyeceği bir evlilikle kendisini hiç içinde düşünemeyeceği bir dünyanın merdivenlerini çıkmaya başlamıştı ve bunun heyecanı daha evvel yaşadığı hiçbir şeye benzemiyordu. Çocuklarının daha ilk günden Muzaffer'den hiç haz etmediklerini anlamıştı Seher. Ancak hiçbiri annesinin kararını engelleyecek tavır almamıştı. Bunun sebebi belki de Berke'nin kendi kendine geçici heveslerle yaptığı ve her ikisi de kaosla sonuçlanan evliliklerinde de Beste'nin nişandan dönen ama oldukça problem yaratan üniversitedeki aşk ilişkisinde de Seher'in müdahaleci bir tavır koymamasıydı. Çocuklarının babasının çoktan vefat etmiş olduğu yıllarda bir anne olarak sadece kendince gördüğü yanlışları söylemiş ama yönlerini değiştirecek bir baskı uygulamamış, sonuçta oğlunun da kızının da seçimlerine onların tercihi olduğu için saygı göstermişti. O, Muzaffer'le evleneceğini söylediğinde de çocuklara aynı tavırla karşılık vermişler, annelerinin servetini ve çevresini kullanacağı çok belli bu yabancıdan duydukları rahatsızlığı ve endişeyi yüksek sesle dile getirmemişlerdi. Aslında Seher onların aklından neler geçtiğini çok iyi tahmin etmişti. Zira çevresinden, dostlarından aldığı tepkiler aynen bu yöndeydi. İşin garibi Muzaffer'in bazı ahbaplarından dahi aynı uyarıları almıştı. Ama Seher o kadar korunmalı bir dünyaya doğmuş ve başka türlüsünü bilmemişti ki kendisine yapılan uyarıların ardında yatan tehlikenin boyutunu ve hayatına getireceklerini kestirmesi mümkün olmamıştı. 10. senenin sonunda Seher nihayet ayrılma arzusunu belirttiğinde Muzaffer'in alaycı kahkahasıyla karşılaşmıştı. "Bizi ancak ölüm ayırır," demişti. Bir senede kah sabırlı ricalarla, kah hırsla defalarca ayrılmak için uğraşmış ama muvaffak olamamıştı. O senenin sonunda geçirdiği bir kalp krizi o güne dek hiç ölmeyeceğini sanan Muzaffer'i korkutmuş ve onu değişik hesaplara itmişti. Hiç kimsesi olmadığından öldüğü takdirde servetinin Seher'e ve dolayısıyla onun çocuklarına kalacağı endişesiyle bu defa kendisi boşanmak istemişti. Ne var ki boşanmalarının üzerinden bir süre geçip kendini iyi hissetmeye başladığından beri yeniden Seher'e tebelleş olmuştu. Bu kez evlenmeye kadar gitmese bile türlü bahanelerle evine uğramaya, gittiği bir yerlerde karşısına çıkmaya, sonu gelmeyen isteklerle hayatını cehennem etmeye ahdetmişti sanki. Yıllar içinde eline geçirmiş olduğu Vardar Holding hisseleri sayesinde halen yönetim kurulunda bir yeri vardı ve şirket ile aile işlerinin ortasında her konudan her daim haberdar ve yeni kararlarda söz sahibi olması özellikle can sıkıcı bir durum yaratıyordu. Kuruldan ayrılması istendiği takdirde onun daha da çirkefleşeceğini çok iyi bilen Seher, Muzaffer'e karşı sertleşmek ve hisselerini satmasını sağlamak isteyen ağabeylerini ikna için az dil dökmemişti. Belki de ne olursa olsun deyip kökünden söküp atmak lazımdı. Bu hafta sonu bu konuyu Refet abiyle konuşmak için iyi bir zaman olacaktı. Aynı gece Selçuk Vardar'ın evi. Atiye sokakta yeni restore edilmiş Art Nouveau apartmanının 4. katındaki daire sessizlik içindeydi. Sade fakat seçkin bir zevkle döşenmiş, apartmanın mimarisiyle uyum içinde bir devir dekorasyonu sergiliyordu. Az sayıdaki döşemenin siyah kadifeyle kaplandığı mekanda duvarların içine monte edilmiş cam raflarda sergilenen tophane ve maydanoz koleksiyonları, özel aydınlatmalarıyla arkalarındaki aynalarda yansıyarak sayılarından kat kat fazla bir renk hakimiyeti yaratmışlardı. Sokağa bakan geniş pencerenin yanındaki kanepede yerleşmiş olan Selçuk, ayaklarını pufun üzerine uzatmış, elindeki kitabı okumaktaydı. Bir ara gözlerini kitaptan kaldırdı. Cam mavisi gözleri, ince dudakları ve dudaklarına doğru basık inen burnuyla çizdiği soğuk, kendini beğenmişlik potresi iyice belirginleşmişti. Bu ifade salonda yalnız olmasına rağmen birileri tarafından seyrediliyormuş gibi sergilediği hareketlere de yansıyordu. Yanı başındaki sehpada duran maydanoz kadehi eline aldı. Antik beykoz camı gece lambasından yansıyan ışıkla yer yer loşluğa karışan kobalt mavi huzmeler yaydı. Elindeki kadehin ışık oyunlarını fark etmişti. Kadehi lambanın önüne doğru tutarak hafifçe döndürdü. İçindeki buzlar tatlı bir sesle camda tınılar yarattı. İçkisini yudumladıktan sonra yutkundu. Sol elinde, parmakları arasında kapanmış olan kitabın ilk sayfasını açıp el yazısıyla yazılmış notu ilk defa görüyormuş gibi dikkatle okudu. "Sevgili kardeşim Selçuk'a, bir gün adil bir imparatorluk yürüteceğine inancımla. Başarılar, Berke." Atilla Dıhun, Hun İmparatoru Atilla'nın yönetim ve adalet felsefesi üzerine yazılmış tarihi bir inceleme kitabıydı. Bu kitaptan kendisine ne pay çıkaracağını tam kestirememişti ama girişteki dilek gibi bir gün bir imparatorluğun başına geçecek olma fikri onu heyecanlandırmaya yetiyordu. Ne var ki Berke'nin açıkça ve samimiyetle bunu dilediğini bilmesine rağmen bu kudreti elde etmek yolunda onu kendisine hep rakip görmüştü. Hatta holding yönetim kuruluna getirilmesi için Berke'nin uzun zamandır diğerlerini iknaya çalışmasına rağmen Selçuk bu kavgacı histen kendisini kurtaramıyordu. Her halükarda onunla bir şekilde karşı karşıya geleceğine dair içinde hep bir his olmuş, özellikle bu gece şeytanıyla karşılaştıktan sonra hissiyatı artık beklentiye dönüşmüştü. Çocukluklarından beri Berke ile olan yakın ilişkisine rağmen her nedense beyninde yankılanan bir ses, bir sebep bulup bir şekilde onunla düşman olmanın yolunu aramasını söyleyip durmaktaydı. Kendisinden sadece 3 yaş büyük olan Berke'nin yıllardır korumacı ve yolunu açıcı davranışları, üzerinde hiçbir zaman karşılığını ödeyemeyeceği, daha doğrusu böyle bir karşılık vermek istemeyeceği şekilde bir borç ağırlığı yaratıyordu. Bu ağırlık bir müddettir dayanılmaz bir hal almış ve beyninde yankılanan o şeytani ses ancak bir düşmanlık yaşanırsa şükran duygusunun baskısından kurtulabileceğini kendisine haykırmaya başlamıştı. Son günlerde bu sesi gününün neredeyse her anı duymaya başlamıştı. Çalışırken, araba kullanırken, yerken, içerken, sevişirken, hatta uyurken, nihayet içinde varlığını gizliden gizliye bildiği ama hep kapalı tutmak istediği ikinci kimliği şeytanının yardımıyla aydınlığa çıkmak üzereydi. Belki de şeytanın ta kendisiydi şekil almakta olan. Bu düşünce ona ürküntü vermek yerine dudaklarına geniş bir gülümseme yaydı. Herkesin bir şeytanı olmalı dedi kendi kendine. Acaba Berke'nin de bir şeytanı var mıydı? Bir yerlerde örtüp sakladığı? Yoksa gerçekten bu kadar verici, yardımcı kalender olabilir miydi? İçindeki şeytanı bu akşamki gibi görmese dahi duyarak ilk farkına vardığı zaman düşündü. Tam olarak bir tarihe, bir olaya parmak basamıyordu ama galiba kendisini bilip hatırlayabildiği 6 yaşlarında olmalıydı. Berke ile beraber çocuk havuzunda oynamaktaydılar. Bütün aile sıcak yaz gününün rehavetinde geniş bahçeye dağılmış, kimi güneşleniyor, kimi hamakta kestiriyor, kimi kameriyenin altında briç oynuyordu. Berke'nin annesi babası tarafından kucaklanıp öpülmesini ne kadar kıskandığı, çocukluk anılarından çıkıp ilk günkü tazeliğiyle düşünce denizine ulaşıverdi. Berke sebepli sebepsiz sevilendi. O hep öpülür, yanağı saçı okşanır, kucaklanırdı. Büyük baba dahi torunları arasında ayrım yapmama prensibinde olmasına rağmen Berke'ye bakarken, onunla konuşurken ona olan zaafını gizleyemezdi. Selçuk, çocuk kıskançlığıyla bunu fark ettiği ilk andan itibaren tüm dikkatini aile fertlerinin Berke'ye olan ilgisini, hayranlığını takip etmeye ayırmıştı. Yakından izledikçe de kendisinin ne kadar daha az sevilmekte olduğuna inancı artmış, bu yüzden Berke'nin kendisine olan sevgisinden de nefret etmeye başlamıştı. Berke başkalarına dağıtabileceği kadar çok sevgi topluyordu annesinden, babasından ve diğerlerinden. Buna hakkı yoktu. Bunu bir şekilde ödemeliydi. Selçuk küçücük kafasını bunlarla yormaya başladıktan bir müddet sonra işte o sıcak yaz günü nihayet şeytanı kendisiyle konuşmuştu. Berke annesiyle babasının İtalya'dan getirdiği oyuncak deniz motorunu nasıl kullanacağını büyük bir sevecenlikle kuzenine anlatmaya çalışıyordu. Selçuk onu izlerken aslında dikkati bambaşka bir yerdeydi. Küçük havuzun içinde çepeçevre dönüp minik girdaplar yaratıp yol alan motorun aslında oyuncak değil de gerçek olduğunu ve yanından geçerken Berke'yi pervanesiyle parçaladığını düşünmeye başlamıştı. O yaşta bunu hayal ederken ne kadar heyecanlanmış, kuzeninin kan denizi içinde yok olması fikri dahi bir yetişkin gibi ifade edemeyeceği ama çocuk dürüstlüğüyle rekabetin kalkacağına inandığı bir huzur vermişti ona. Ve beynindeki o ses ilk kez konuşmuştu. Boğ onu, boğ! O gün havuzdan çıkana kadar şeytan bunu tekrarlayıp durmuştu. O an Berke ile yalnız olsalardı deneyeceğinden emindi. O güne dek duymuş olduğu büyüklerinin disipline etme amaçlı ikazlarından çok farklıydı ses. Önce korkmuş ama sonra zamanla kuzeniyle ilgili düşüncelerinde yalnız olmadığına, içinde gizli güçleriyle kendisine yardım edecek bir yaratık yaşadığına inanmıştı. Sokak kapısının açılmasıyla düşünceleri yarım kaldı. Koridordaki fısıldaşmalardan sonra salon kapısından başını uzatan kız çocuğu neşeli bir çığlık atarak Selçuk'a doğru koştu. ''Babacığım, yatmamışsın?'' koşarak yanına geldi. Babasının yanağından öperek kanepede koltuğunun altına doğru yerleşti. ''Sen gelmeden yatar mıyım prenses?'' dedi. Selçuk onun saçlarını okşayarak elindeki kitabı sehpaya bıraktı ve iki koluyla kızına sarılıp yanaklarından doya doya öptü. Az önceki gergin, soğuk ifadesi yerini keyifli bir sevecenliğe bırakmıştı. Gözlerini kızının yüzünden ayırmadan sordu. ''Nasıl geçti günün? Anlat bakalım.'' Kızın bakışları, tavırları şirin, sempatik ve oyuncuydu. 6 yaşının çocuksuluğuyla giydirilmiş 20'lerindeki bir genç kadının flörtöz işvesi, gerçek yaşı 14'ü saklıyordu. İri, pırıltılı gözlerinin, babasınınkine benzeyen ucu basık burnunun ve alaycı bir gülümsemeyle yayılan dudaklarının kendine has çekicilik kazandırdığı yüzünü çevreleyen kulak hizasında küt kesilmiş kaküllü saçlarını iki yana salladı. Yanağına doğru uzanan birkaç tel saçı eliyle havalandırdı. Sonra babasının elini avuçlar arasına aldı ve başını kaldırıp onun gözlerinin içine bakarak konuştu. ''Çok iyi geçti babacığım.'' Sesini bir damla daha yumuşatarak devam etti. ''Ama şimdi senin yanında her şey daha iyi.'' Anında sesi müjde verir coşkusuna büründü. ''Annem hafta sonunda seyahate gidiyor. Biz de seninle tekneye gideriz, değil mi?'' Selçuk vereceği cevapla onu hayal kırıklığına uğratacak olmaktan korkarak bir an için durdu. Gülşah babasının hafta sonu için bir engel olduğunun farkına varmıştı ama şirinliğini kullanmaya devam etti. Bir taraftan babasının elini okşarken ''Ama belki de sen başka bir şey yapmak istersin, bunun için fark etmez.'' dedi. ''Yeter ki seninle beraber olalım.'' Arada derin bir nefes aldı, gözlerini babasından ayırmadan ekledi. ''Biliyor musun babacığım, annem duymasın ama onun yanında hiç seninle olduğum gibi eğlenmiyorum.'' Küçük kız daha devam edecekti ki Selçuk sırtını koltuğun kenarına doğru çekip kızının ellerini tuttu ve söze girdi. ''Bak prenses, seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun, değil mi? Seninle vakit geçirmekten ne kadar mutlu olduğumu da.'' Gülşah sempatik bir tavırla özellikle kâküllerinin alnının üzerinde oynamasını sağlayarak başını salladı ve gülümseyerek dinledi. ''Ve ben sana bir programın olamayacağını söylediğim zaman da önemli bir sebebim olduğunu bilirsin, değil mi?'' Gülşah'ın gözlerinde aniden yaşlar belirivermişti. Mahzun bir ifadeyle başını yana eğip babasına baktı. Selçuk kızının saçlarını okşadı. ''Bu hafta sonu hiç hesapta olmayan bir işim çıktı.'' dedi. Gülşah'ın duruşunda değişiklik olmamıştı. Ancak gözlerinden bir damla yaş yanağına doğru süzüldü. Selçuk onun gönlünü alma telaşındaydı. ''Sana karşı dürüst olacağım prenses. Aslında yine teknede olacağım hafta sonunda.'' Kızının gözünden sessiz yaşlar iniyordu. Dudaklarını büzmüş, boynu bükük, gözlerini babasının gözlerinden ayırmadan dinliyordu. Selçuk onun yanağını okşadı. ''Prenses dinle beni. Bak seni ne kadar üzeceğimi bilsem de doğruyu saklayamayacak kadar dürüstüm sana karşı. Bunu anlayabiliyor musun?'' Gülşah başını önüne eğmişti. Babası onun çenesinden tutup başını kaldırdı. ''Bak bakayım gözlerime şimdi ve bana, dediklerimi anladığını söyle. Tekneye eğlenmeye gitmiyorum prenses. Bu bir iş gezisi. Söz, bir hafta sonra seninle baş başayız. Belki anneni seyahate birkaç gün geç gitmeye ikna edebiliriz. Ya da anneannenle kalabilirsin.'' Gülşah isteksizce başını salladı. Babası saçlarını okşadı. ''Prenses, sen benim en büyük aşkımsın. Bunu bil ve hiç unutma. Tamam mı canım? Haydi gel şimdi güzel bir iyi geceler öpücüğü ver bana.'' Gülşah kırgın ama sevgi dolu onu öptü ve kanepeden kalktı. Salonun kapısından çıkmak üzereyken geriye dönüp bir öpücük daha göndermek istedi. Ama Selçuk çoktan kitabının sayfalar arasına dönmüştü bile. Küçük kız babasına bir türlü ulaşamamanın burukluğu, hırs ve gözlerine yeniden dolan yaşlarla odasına doğru koşarak koridorda kayboldu. Yanı başında çalan telefonla Selçuk bir kez daha Atilla'dan ayrılmak zorunda kaldı. Cep telefonundaki numarayı görünce derhal cevaplandırdı. ''Amigo!'' Ses tonu ve aldığı tavır hattın diğer ucunda olanın üzerinde şımarıkça bir gücü olduğunu belli ediyordu. ''Ne oldu bizim reklam işi?'' Pufun üzerindeki bacaklarını çapraz yapıp arkaya doğru yaslanırken genizden ama samimiyetten uzak bir kahkaha attı. ''Harikasın amigo'' dedi. ''Müthiş iş. Kilopatra'ya bizim çarşafları giydireceksin demek. İşte ben buna kafa derim amigo. Herkes de baş var da seninki kafa abi kafa. Helal olsun, müthiş fikir. Çarşaf yuvarlanacak, içinden Kilopatra çıkacak. Abi şimdiden heyecanlandım. Reklamı seyreder gibi oluyorum. Kilopatra'mız kim? Harika. Çok da pazarlık etme amigo. Ne kadar pahalı o kadar bize kalır. Neşemi yerine getirdin. Helal olsun sana. Tamam. Alıcıysan bu hafta sonu yapıyoruz tekne programını. Cuma akşamından çıkar, pazartesi gecesi döneriz. Bana bak, Kleopatra'yı da mı çağırsak tekneye? Ne olacak amigo? Sezar çağırıyor dersin gelir. Derken gırtlaktan kesik bir kahkaha savurdu. Şeytanının kahkahasını duyar gibi oldu. Sugar dedisi varsa olmaz abi. Bu ara dertli, takıntılı karı istemiyorum. Sen yine senin fasulyeleri ayarla. Yalnız benimle aynı uçağa binmesinler. Karıdan ayrıldık ama yine de lafa boğulmasın ortalık. İstersen sen onları al, sabahtan git. Masraflar şirketten, merak etme. Ulan zaten sen ödesen ne fark edecek? Reklam hesabına geçirip gene bize ödetiyorsun nasılsa. Bir kahkaha daha savurup cümlesini tamamladı. Haydi, yarın akşama görüşüyoruz amigo. İyi geceler. Telefonu kapadıktan sonra kısa bir müddet kızı ve reklamcısıyla yapmış olduğu konuşmalar arasında düşüncelerini dolaştırdı. Gülşah'a bir iş gezisi olacağını söylemişti. Aslında yalan da sayılmazdı. Ama kızıyla beraber vakit geçirmesini engelleyecek bu programın hiçbir önceliği yoktu. Sadece ticari yönü ağır basan bir seks gezisi olacaktı. Kızına karşı hiç de dürüst davranmadığını biliyor ve bu onu içten içe rahatsız ediyordu. Üstelik Gülşah'ın kendisine bu kadar ihtiyacı olduğu bir devirde ama vicdanıyla hesaplaşmaya başladığı her zaman olduğu gibi şeytanı derhal yine devreye girdi ve hiç zaman kaybetmeden tüm ikna gücüyle onu en tamam kararı verdiğine inandırdı. Şimdi iç rahattı, kitabına konsantre olmaya çalıştı fakat mümkün değildi. Şu an Amerika'da olduğunu bilmesine rağmen Berke'nin yumuşak, sakin, alçak gönüllü ve sevecen varlığı sanki orada onunlaydı ve bu his omuzlarına, yüreğine ağırlık veriyordu. Şeytanı iç gıcıklayıcı bir sesle yine fısıldamaya başlamıştı işte. Mahvet onu, mahvet onu. Başka türlü huzur bulamayacaksın. Mahvet onu. Epeydir aklını kurcalayan konu yine canlanmıştı. Kitabı sıkıntılı bir ifadeyle kenara bırakıp telefon rehberindeki isimleri taradı. Ekranda amcam yazısı göründü. Kolundaki saate baktı, delirmiş olmalıydı. Bu saatte Rafet Vardar aranır mıydı? 3. ayrımın sonu, sayfa 46.